Bu bölümde sembolizmin derinliklerine dalış yapacak ve sembollerin gizemli dünyasını birlikte keşfedeceğiz. Sembol kelimesinin kökeni eski Mısır dilindeki simbalon kelimesinden türemiş ve Grekçe'de simbalein olarak geçen bir fiildir. Bu kelimenin anlamı birlikte tartışmak, birleştirmek veya bir arada toparlayıp bağlamak şeklindedir. Semboller kullanıldıkları ve anlamlandırıldıkları alana göre pek çok farklı kol ve dalda bulunabilirler. Örneğin edebiyatı. Parnasyen akımına karşın 19. yüzyılın ilk yarısında sembolizm akımı ortaya çıkmıştır. Parnasyenler, insanın duygu ve hislerine pek fazla önem vermezken sembolistler, duygusallığa ve iç dünya zenginliğine odaklanmışlardır. Bu bağlamda sembolizm, insanın dış dünyayı algılama, hissetme ve deneyimleme biçimlerini temel alır. Bu akım, lirizmi geliştirerek şiirde durgun sular, ay ışığı, tan ağırtısı ve alacakaranlık gibi öğeleri başlıca temalar haline getirmiştir. Türk edebiyatında sembolizme güzel bir örnek, Mehmet Rauf'un yazdığı Eylül adlı romanıdır. Sanatta ise 19. yüzyılın başlarında ortaya çıkan simgecilik veya sembolizm akımı, realizmi reddeden bir yaklaşım olarak Fransa ve Belçika'da doğmuştur. Resimlerde görülen sembolizm veya simgecilik, sanatçıların fırça darbeleriyle bir içsel dönüş sürecinin renklere ve önemli çizgilere yansımasıydı. Bu akımın en ünlü temsilcilerinden biri, sembollerin duyguları şekillendirme ve tasvir etme yeteneklerini gösteren Gustav Klimt'ti. Klimt'in eserlerinde bilinçaltımızda gizlenmiş semboller, tabloların anlam bütünlüğüne şaşırtıcı bir şekilde ortaya çıkar. Hadi bir başka kültüre bakalım. Türk kültüründe ise sembolizm genellikle Servet-i Fünun döneminde rastlanır. Ancak bugün odaklanacağımız semboller, sitemizde daha önceki yazılarımızda da gördüğünüz gibi, ezoterizm alanıyla derin bir bağ sahiptir. Bu semboller ruhsal ve bilinçaltı düzeylerinde kullanılır. Erich Fromm, Rüyalar, Masallar, Mitler adlı eserinde sembol dilini çözümlemeyi amaçlayarak detaylı bilgiler sunar. Fromm'a göre, sembol, insanlığın geliştirdiği tek evrensel dildir ve tarihin akışı içinde oluşan tüm kültürler için aynıdır. Her birimizin bildiği ancak modern zamanın insanı olarak tanımlanan kişiliklerin sıkça unuttuğu bu dili içimizde taşıdığını söyler. Meltem Reyhans'a Sırlar Bohçası adlı eserinde semboller için şunları der. Milyonlarca yıldır lisanlardan önce sembollerle konuşan insanoğlu aslında kainatın hayvanlardan bitkileri, rüzgarlardan toprağa, yıldızlardan gezegenlere kadar her varlığın konuştuğu bu dili en son öğrenen ve ilk unutandır. Sembollerin dili mitolojik ve kalıtsal derin anlamlar barındırır ve tüm uygarlıklarda bilinmesi gereken yegane dildir. Sembolün tanımını başka bir şeyin yerinde duran, onun yerini alan, onu temsil eden olarak yapabiliriz. Bir sembol taşıdığı anlamı temsil etmekte görevlidir. Örneğin, bir karga sembolü, belirli kavramlar ve anlamlarla ilişkilendirilir. Ancak sembolizm dünyası her zaman bu kadar basit değildir. Semboller, farklı kültürler ve inanç sistemleri arasında bazen farklı anlamlar taşıyabilirler. Örneğin kurt sembolizminde olduğu gibi. Kültürler arası sembolik çatışmalar yaşanabilir tabii. Ancak bu sembollerin algılanma ve yerleşme biçimleri farklıdır. Bu nedenle sembolizm, ezoterik alanını incelediğimizde bu sembollerin kendi içlerinde 3 ana kategoriye ayrıldığını görmekteyiz. Geleneksel, rastlantısal ve evrensel semboller. Geleneksel semboller, belirli bir toplumun veya kültürün içine yerleşmiş sembollerdir. Bu semboller, günlük yaşamda belirli bir şeyin veya kavramın yerini alan sembollerdir. Örneğin, kalem kelimesi. Yazı yazmak veya çizmek için kullanılan araca atfedilen bir semboldür. Ancak dil ve kültür farklılıkları nedeniyle sembolizmin bu yönü bazen karmaşık olabilir. Rastlantısal semboller, bireysel deneyimler sonucu ortaya çıkarlar ve genellikle kişiseldirler. Bu semboller, kişinin özgün deneyimleri tarafından şekillendirilir ve sıkça rüyalarda görülürler. Örneğin, bir kişi bir şehirde kötü bir deneyim yaşadığında, o şehir veya sokak kişisel bir sembol haline gelebilir. Bu sembol, kişinin içsel dünyasında belirli duygusal reaksiyonları tetikleyebilir. Rastlantısal semboller de işte böyledir. Evrensel semboller ise, sembolize ettiği şey arasında doğrudan bir ilişki içerirler. Bunlar tüm insanlık için ortak olan sembollerdir ve genellikle insanlığın doğasını, duygularını ve ruh halini atfedilen anlamları yansıtırlar. Örneğin ateş tüm toplum için ısıtan, pişiren, koruyan ve enerji veren bir sembol olabilir. Bu sembol sonsuz güç, enerji, hareketlilik gibi duygusal anlamları da ifade edebilir. Sonuç olarak sembolizm insanların tarih boyunca kullandığı evrensel bir dildir. Ve olabildiğince fazla derin anlamları vardır. Semboller bilinçaltımızda varlığını sürdürür ve hayatımızın her yönünde etkili olabilirler. Onların bu farklı yönlerini anladığımızda sembollerin gücünü daha iyi kavrayabilir ve hayatınızda daha fazla anlam katabilirsiniz. Bu nedenle sembolizmi keşfetmek aslında bilinçaltımızın derinliklerine bir pencere açmak değil midir? Şimdilik hoşça kalın.